Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Çocuklar İçin Kodlama kitabı yazarı Zafer Demirkol ile birlikteyiz ve kendisiyle beraber çocuklara kodlama nasıl öğretilir bunu konuşacağız. Ama abi, şimdi sosyal hayatta biz seninle çok uzun zamandır tanışıyoruz ve açıkçası benim sektörde sevdiğim, yerini ayrı tuttuğum insanlardan bir tanesisin. Senin bir sürü sıfatın var. Eğitimcisin, kitap yazarısın. Ne diyelim sana tam olarak? Biraz vallahi, seni tanımayanlar için varsa eğer tabii kodlama kitaplarıyla ilgilenenler varsa tanıyorlardır ama bir kendinden bahseder misin?
Ben öncelikle yazılımcıyım aslında, öyle tanımlayalım ama tabii bu 30 yıldır yazılım işiyle uğraşıyorum. Tabii eğitmen tarafım da var. Profesyonellere, üniversite öğrencilerine eğitimler veriyorum. Tabii senin de bildiğin gibi aslında teknoloji dergisi yönüm de var. Yani hakikaten dediğin gibi pek çok yönüm var ama ana odaklı olarak yazılımcı diyebiliriz bana.
Kitap yazarlığı da ondan sonra geliyor diyebilir miyiz aslında? Yani yazarlık... Çünkü senin birçok kitabın var. Sadece bu kitap değil.
Evet, yani pek çok kitabım var. 10 tane kitabım var bunun haricinde. Özellikle web teknolojileriyle ilgili. ASP, ASP programlama, ASP.NET. XML, internet teknolojileri konularında 10 tane kitabım var. Bu 11. kitabım oldu. Elbette tabii yazarlıkta diyebiliriz.
En farklısı da bu oldu.
Evet, en farklısı da bu oldu. Şöyle onu da anlatayım. Ben aslında en son kitabımı 8 yıl önce yazmıştım. 8 yıldır neden kitap yazamadım? Çünkü bir çocuğum oldu.
Çocuk olunca her şey değişiyor. Bütün vizyon.
Artık kitaba ayıracağım zamanı çocuğa ayırmaya başladım.
Ben de aynı değişim oldu. 2 yaşında benimki de.
Çocuğa ayırmaya başladım. Dolayısıyla yani 8 yıldır hakikaten kitap yazmaya fırsat olmadı. Fırsatım olmadı. Bu 8 yılın sonunda da böyle bir kitap çıktı. Aslında doğal olarak, yani çocuklar için. Kodlama kitabı. Çünkü 8 yıl boyunca sürekli ben aslında çocuğumlaydım. Onunla ilgilendim ağırlıklı olarak. Yani boş zamanlarımı ona ayırdım. Kitap yazmak yerine onlaydım.
Şimdi çocuklar için kodlama diyoruz. Ben de bir çocuk sahibiyim. Hı hı. İnşallah gelecek ay tam 2 yaşına basmış olacak.
Maşallah.
Yavaş yavaş büyüyor. Şimdi çocuk dediğimiz olay bambaşka bir dünya. Yani algıları, onların bazı şeyleri görmeleri, öğrenme şekilleri tabii ki bize göre çok büyük farklılıklar gösteriyor. Ve ona bir şeyler anlatabilmek için onun seviyesine inmek, onun hayal dünyasının içine girebilmek lazım. Bu kitapta sizin aslında biraz da amaçladığınız olay buydu herhalde. Evet. Yani bir ebeveyn ve öğretmen eşliğinde bu kişiler çocuklara nasıl kodlama öğretebilirler? Bunun bir rehber niteliği taşıyor,
Aynen. Yani şöyle çıktı aslında, demin de biraz onu bahsettim. Dediğim gibi çocuk olduktan sonra ağırlıklı olarak yani çocuğumla vakit geçirmeye başladım. Tabii ki bu arada yazılım dünyasında çocuklara yönelik bir takım çalışmalar yapıldığını uzaktan gözlemliyordum ben.
Biz yani, de haberlerimizi yer verdik. Artık aynen. Amerika özellikle,
aynen. Daha Amerika sonra İngiltere. Odaklı, yani Code.org gibi organizasyonlar, diğer organizasyonları uzaktan uzağa ben bunları takip ediyordum ama benim de çocuğum çok ufak olduğu için daha ona zamanı var. Yani bu kodlama çok erken onun için falan. Daha 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında. Tamam, zamanı gelince bir 13-14 yaşına gelsin bakarız diyordum ama bir gün birden şeyi fark ettim. Yani o zamanlar 6 yaşındaydı. Code.org sitesiydi yanlış hatırlamıyorsam. 4 yaş diye yazmışlar. Allah Allah falan dedim. Ve birden o anda şimşek çaktı. Hani artık başlamalıyım bir yerden. Zaten olay oradan çıktı. Ben 30 yıldır yazılımla ilgileniyorum. Yazılım yapıyorum yani. Ağırlıklı olarak web yazılımları. Ve dedim ki ya benim çocuğuma bir yerden başlatmam lazım bunu. Tamamen masumane bir şeyle çıktı yani. Tamamıyla kendi çocuğuma kod öğretmek amaçlı çıkan bir proje bu.
Aslında şunun altını çizmek lazım. Eğitimci kimliğiniz uzun zamandır var. Aynen. Ve şöyle bir durum var. Üniversitede eğitimler veriyor, profesyonellere eğitim veriyor. Çocuğa eğitim vermek apayrı bir konu. Aynen. Bu süreçte de onu öğrenmeniz.
Aynen, aynen. Yani zaten en büyük sıkıntı da oydu. Yani ben üniversitede, benim üniversitede öğrencilerim var. İşte bankalara, devlet kuruluşlarına, fiilen yazılımın içinde olan insanlara eğitim veriyorum. Ve bunu verirken çok zorlanmıyorum. Hatta çok severek yaptığım bir iş bu.
Zaten ama, onlar biliyorlar, siz de üstüne koyuyorsunuz.
Aynen, yani ve araştırıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yani benim için neredeyse bisiklete binmek gibi bir şey. Yani bunda bir zorlanma. En fazla yeni teknolojileri öğrenirken bir süreç yaşıyorsunuz. Ama çocuğa kodlama öğretmek demek bambaşka paradigmalarla çalışmak demek. Tabii burada sıkıntı şuydu. Ya ben soru şuradan kaynaklandı aslında. Ben çocuğuma nasıl kodlama öğretebilir? Evet, dünya bu konuda bir takım çalışmalar yapıyor. Ve bir yerden benim de başlamam lazım. Ve hatta bunu yaparken 4 yaş sınırını koymuşlar bile. Ve demek ki 4 yaşından itibaren başlıyor. Benim çocuğum 7 yaşında ve ben hala bir şey yapamamışım onun adına. Ve ben üstelik yazılımcıyım. Peki nasıl yapalım? Bu konuda bir arayışa girdim.
Şimdi bu kitabın üstünde çocuklar için kodlama kısmı büyük yazıyor ama üstünde bir not var. Evet. Öğretmen ve ebeveyn rehberliğinde. Aynen. Yani 4 yaşından 10 yaşına kadar aralıktaki çocuklar bu kitabı direkt olarak kendileri alıp okumaya başlasalar doğal olarak daha geç öğrenme süreci Aynen. ya da hiç öğrenememe süreci Aynen. yaşanabilir. Aynen. Öğretmen ve ebeveyn derken peki öğretmen ve ebeveynin bilgi seviyesi nerede olmalı? Bu kitabı çocuğuna düzgün bir şekilde anlatabilmesi için.
Şimdi şöyle aslında sadece okur yazar olması yeterli bilgi seviyesi olarak. Tam da orada kalmıştık aslında. Ben demin kaldığım noktadan devam edeyim. İşte çocuğuma öğreteceğim ama bunu nasıl öğreteceğim? Ve araştırmaya başladım. Onlarca kaynakla karşılaştım bu konuda. İşte makaleden tutun araçlar. Araçtan kastım şu aslında. Çocuğa kod öğretmek için yapılan oyunlar, programlar, uygulamalar hepsini kastediyorum.
Ve aslında hepsi farklı yollar deniyorlar.
Farklı yollar. Hemen her firmanın da neredeyse bir çocuklara yönelik bir aracı var. Yani ya kitabı var ya işte uygulaması dediğim gibi. Yani büyük bildiğimiz firmaların var. Sorun burada zaten oradan kaynaklanıyor. Sorun burada araç olmaması değil. Çok fazla var. Hatta tam tersi. Benim bile kafam çok karıştı. Yani dedim ki nereden başlayacağım ben? Ya ben bu 30 yıldır bu işi yapıyorum ama çocuğa nereden başlayacağım? Hangi aracı, hangi sıra? Evet, oyun aracı yapmış, programlama aracı yapmış ama neyi öğretmeliyim? Hangi kavramı öğretmeliyim orada? Evet, şimdi doğru. Senin soruna gelecek olursak, eğer ben bu sıkıntıyı yaşıyorsam, sıradan bir öğretmen veya anne baba, yani sıradan kastım şu, işi bu olmayan.
Evet, işi kodlama olmayan.
Kodlama olmayan, yanlış anlaşılmasın. İşi kodlama olmayan, programlama olmayan birisi, öğretmen veya ebeveyn bunu nasıl çocuğuna başlatacak? Hangi kavramları hangi sırayla öğretecek? Buradan yola çıktım. Evet, ben de çok fazla araştırdım. Ben de şimdi bir konuyu basit anlatmak, sade anlatmak. En zor iştir.
Evet, doğru.
Yani dolayısıyla onu anlatabilmek için de konuya çok, yani basit, sade anlatabilmek için de konuya çok hakim olmanız gerekir. Yetmiyor, onu sadeleştirmeniz gerekiyor. Bütün bu süreçlerden geçti bu kitabın yazılımı. Senin soruna cevap olarak kısaca şöyle söyleyeyim. Sıradan bir, yani tekrar altını çiziyorum. Sıradan kastım şu, programlama veya yazılımla ilgili olmayan, bu işi bu olmayan, bir öğretmen veya ebeveyn, anne baba bu kitabı alıp yani bu kitaptakileri uygulatabilir.
O zaman kendileri de bir nevi giriş seviyesinde, en azından bu iş nasıl oluyormuş, nasıl Aynen. çözülüyormuş seviyesinde bir programlama öğreniyorlar.
Zaten yani şimdi bu aslında sadece çocuklara yönelik değil. Biz biraz da kafayı karıştırmamı. Evet, çocuk odaklı. Yani çocuklara odaklanmış bir kitap ama yazılıma yeni başlayacakları da hedefleyen bir kitap. Zaten kitabın üstünde de 4 yaş ve üzeri. Herkes için yazıyor. Evet. Yani burada bir üst yaş sınırı yok. Yani bunu hakikaten programlamayı öğrenmek isteyen 60 yaşındaki programlamanın temel kavramlarını, yapılarını, mimarisini öğrenmek isteyen 60 yaşındaki birisi de alıp çalışabilir içindekileri. Hiç mani yok. Çok da eğlencelidir. Tavsiye ederim. Yani.
Şimdi yurt dışına baktığımızda bazı kuruluşların özel siteler, platformlar oluşturduklarını görüyoruz. Bazılarında artık kodlama yapılabilecek küçük bilgisayarlar dağıtarak milyonları bu işe sürüklemeye çalıştığını görüyoruz. Evet. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Kodlama herkese lazım mı?
Evet. Kodlama herkese lazım. Bu soruyu aslında ben daha da sadeleştireyim sorunu. Matematik herkese lazım mı?
Tabii ki lazım. Gündelik lazım. Hayatın bence için. Lazım. Evet. Okuma yazma lazım. Gibi yani.
Kodlama da bence herkese lazım. Bunu şu an popüler olduğu için veya benim mesleğim bu olduğu için söyleyeyim. Şu anlamda lazım herkese. Kodlamanın temel kavramları vardır. Ve bunu biz hayatımızın içinde kullanırız aslında. Nedir o temel kavramlar? Mesela algoritma, karar mekanizmaları, döngü yapıları, değişkenler. Aslında bunların hepsi hayatın içinde olan kavramlar. Kodlama da aslında diğer bilimler gibi matematiğin bir uygulaması. Hatta bence de benim görüşüme en iyi uygulaması. Şu anlamda iyi. Tabii bütün bilimler matematiğin en iyi uygulaması ama şu anlamda iyi bir çocuğa cazip gelen bir yanı var. Kodu yazdığınız anda anında tepkiyi alıyorsunuz. Yani yanlış yazdıysanız bilgisayar ekranında yanlışınızı görüyor. Yani mesela bir fizikteki gibi özel laboratuvar şartları, fiziksel şartlar veya kimyadaki gibi şartlar oluşturup bir ay beklemek veya fizikteki gibi özel ekipman. Hayır. Yaptığınız şeyi anında tepkisini size cevabını veriyor. Siz ne yazıyorsanız onu alıyorsunuz. Ve bu hayat da böyle zaten. Ne yaparsanız onu alırsınız. Şimdi diğer bir konu da kavramları, algoritmalardan mesela bahsedelim. Algoritma, evet, yani sıkça bana mesela gelen sorulardan biri de şu. Benim çocuğum zaten büyünce kodlamacı olmayacak, ressam olacak mesela ya da edebiyat olacak. Hayır, önemli değil ki. Biz hani ressam olan birisi matematik öğrenmiyor mu orta öğretimde?
Evet.
Dolayısıyla aslında kodlama dediğimiz şeyin içinde temel iki ana kavram var. Bir, matematik. İki, analitik düşünme becerisi. Yani analiz ederek düşünme becerisi. Ve bunların en iyi uygulama alanı. Analiz ederek düşünme ve matematik. Dolayısıyla bakın bizim hayatımızı nasıl etkiliyor bu? Çok yani çocuk edebiyatçı bile olsa kodlama öğrenmeli şunun için. Yani şimdi bir de şu var tabii, kodlama öğrenmeli derken bir faktöriyel hesabı kod yazmaktan bahsetmiyorum.
Kalkıp da işletim sistemi oluşturacak demiyoruz
ya. Ya da bir
yani
işletim sistemi yapmak. Evet. Ben çok temel base düzeyde, yani oyun düzeyinde olabilir. Ne bileyim böyle şekiller çizme düzeyinde olabilir. Ne bileyim başka şey, yani çünkü mesela çocuk edebiyatçı olacaksa hikaye yazan uygulamalar var kodlarda. Yani hikaye oluşturuyorsunuz. Kötü cadı var, yok prenses var, şu var, bu var. Hikaye, onlarla hikaye oluyor. Dramacı olacaksa bu çocuk, hikayeci olacaksa kodla da yapabilir.
Evet.
Matematiğin de uygulaması. Hani şunu diyeceğim. Mesela neden önemli bu? Şundan dolayı önemli. Çünkü içinde dedik ki algoritma. Algoritma dediğim şey zaten hayatın içinde olan bir şey. Mesela bir işi yapış biçimidir. Kodlamada bir işi yapış biçimini algoritmalarla belirtirsiniz ve çok detaylı belirtirsiniz. Peki hayatımızda algoritma yazmıyor muyuz ya da yapmıyor muyuz? Elbette yapıyoruz. Yani alışveriş yaparken bile algoritma yapıyoruz biz aslında ya da yazıyoruz. Yani alışveriş listesi yapıyoruz. Nereden alışveriş yapacağımızı kafamızda canlandırır. Kaç tane alacağız? Nereyle, neyle getireceğiz bunları eve?
Hatta hangi sırayla alacağımız bile çoğu zaman kafamızda oluyor.
Ya da tatil planı yaparken bir algoritma geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu algoritma geliştirme mantığını daha küçük çocuğumuza sistematik olarak vermenin bence hiçbir sakıncası yok. Hatta uygulamalı olarak, yani yaptığı algoritmanın acaba çalışıyor mu? Doğru bir algoritma mı yapmış? Bunu bütün hayatın alanlarına yayabilirsin. Yani diyelim ki çocuk şair bile olsa, değil mi? Yani hayatı daha mutlu geçecek. Çünkü daha iyi tatil planı yapacak.
Tabii ki öyle olacak. Şimdi bu kitabı satın aldım. Çocuğuma da işte öğretmek istiyorum. Bu kitabın yanında neye sahip olmam lazım?
Şimdi aslında ben bu kitabı tekrar şunu altını çizeyim. Hazırlarken hangi araçları kullanacağımı çok düşündüm. Çünkü demin de söylediğim gibi o kadar fazla araç
çok
var ki.
Araç var, evet.
Çok araç var. Yani araçtan tekrar altını çiziyorum. Kastım şu uygulama, programlar, işte diğer yardımcı destek unsurları. Ben şuna özen gösterdim. Bir, herhangi bir firmaya ait olma. Burada kullanılan araç. Üç tane temel araç kullandım ben aslında. Bir, Code.org. Çok meşhur şu anda Amerika'nın da büyük kuruluşların da arkasında olduğu ve Türkçe karşılığı da olan, tercümesi de yapılan bir site. Code.org. Diğeri Scratch. MIT'nin geliştirdiği bir open source platform. Diğeri de Google'ın geliştirdiği Blockly diye. Yani bloklarla kod, yani görsel şeylerle kod yazma.
Lego gibi
yazma araçları. Bunların özelliği şu. Üçü de open source, yani evet Blockly Google geliştirmiş ama open source yapmış.
Ve açık kaynak kodlu, ticari
kod,
değil
GitHub'dan
ve evrensel.
Aynen, evrensel bütün platformlarda çalışabiliyor. Bir tek Scratch mobil platformlarda çalışamıyor çünkü flash kullanıyor maalesef. Ama diğer saydıklarım hem akıllı telefonlarda hem tabletlerde hem de diğer Linux olsun, Windows olsun, Macintosh olsun platformlarında çalışan 3 tane temel araç üzerinden anlattım.
Yani kitap ve herhangi bir bilgisayar yetiyor.
Aynen.
Dizüstü bilgisayar, aynen, olur, masaüstü olur, aynen, Mac olur, fark etmez.
Aynen. Hatta şuna da söyleyeyim ben. Burada fırsat eşitliği yaratmak açısından, diyelim doğudaki herhangi bir ilimizdeki çocuğun bilgisayarı Windows XP olabilir. Ki çok kullanılıyor. Onda da ne var biliyoruz ki Internet Explorer,
evet,
6 var. Internet Explorer 6 veya yeni güncelleme 8'de bile uygulamalar çalışabilecek düzeyde. Hatta buradaki online uygulamaları ben offline hale de getirip hani internet bağlantısı olmayanlara dahi bunları indirebilip uygulayabilecek yapıya getirdim. Ki hani sırf fırsat eşitliği olsun ve hani donanımı düşük bir cihazı olsa dahi, bilgisayarı olsa bile çalışabiliyor.
Şimdi ben kitabı incelerken bazı örnek kodlar gördüm ve orada Türkçe komutlar var.
Evet.
Bu Türkçe komutlar nereden geldi?
Şimdi burada şöyle güzel bir soru. Kod, demin de bahsettim, hem Scratch'in hem bu üç platformda Türkçe dil seçeneği var.
Evet.
Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı maalesef yani iyi niyetli tabii çeviri bu biraz da Google Translate çevirisine benziyor bunlar. Hatta ben bir örnek verdim kitapta da var. Orada bir uygulama var mesela Code.org'da gözlük yapıyor çiziyor öğrenci şeyle program kodlarıyla. Mesela onu Türkçe'ye o gözlüğü yani glass İngilizcesi glass'ı bardak diye çevirmiş. Hadi yukarıdaki bardağı çizin diyor. Şimdi tabii bu robot çeviriler olduğu için biraz da kitapta o robot çevirileri de ben hani düzgün Türkçe'ye kavuşturmak istedim. Çok sağlıklı çeviriler değil ve gramatik yapıdaki İngilizce ve Türkçe'deki özne yüklem karmaşası yüzünden de sağlıklı hatta kafa karıştırıcı cümleler çıkıyor orada. Yani çocuğu aslında kodu sevdireceğini tam tersi kurduğu cümleden uzaklaştırıyor.
Yani sonrasında bardak yapmaya çalışırken gözlük yapan çocuk yapamadım diye düşünebilir yani.
Ya orada diyor ki burada bardak yazıyor, burada gözlük var. Evet. Ne diyor bu? Ve hatta cümleler yani tam bir cümle çevirisi de çok kafa karıştırıcı. Ha burada bir de yeri gelmişken belki sen de soracaksın arada da konuştuk. Hani şunun şöyle bir eleştiri demeyeyim de benim aklım yani hep yabancı kaynak var. Hep yabancı kaynak var ve bunları Türkçe'ye çevirirken de bir sıkıntılar çıkıyor. Şu oluyor tam gramatik. Oturdum ben bir de belki eleştiri de ya sen yabancı kaynaklarımı al. Hayır, bir şeyi anlatabilmem için araçlar lazımdı evet. Bana. Onları kullandım ben. Bunlar olmaz da başka bir kritere göre. Ama ben bir de oturup şunu yaptım. Özellikle onu da söylemek isterim. Oturup Türkçe bir çocuklar için kodlama kütüphanesi oluşturdum.
Ve bu kütüphaneyi kullanarak bu kitapta birçok yerde geçen şekilde Türkçe, düzgün bir Türkçe ile kod yazılabiliyor.
Şimdi bu kitapta anlattığım sistem sadece o demin bahsettiğim 3 platform üzerinden gidiyor anlatım biçimi ama bu kütüphaneyi kitapla eş zamanlı ben çıkardım. Yani onun daha gelişmesi lazım ve umuyorum ki gelecek sürüm yani sürüm diyoruz hep alışkanlık gelecek baskılarında sadece o kütüphaneyle anlatırım.
Yani şu anda bazı kodlama hataları var. Bu sistemlerin Türkçe versiyonları var ama ileride kendi Türkçe kod kütüphanenizde çocukları kodlama yapmasını sağlayacaksınız.
Hedefim o. Yani ama burada tek başına ben hareket edemem. Ben bunu GitHub'a açtım kütüphaneyi.
Evet, açık kaynak kod açık yine kaynak arkadaşlar. Kod, geliştirebilirsiniz. Katkı sağlayabilirsiniz
aynen.
Buna.
Aynen. İsteyen oraya gelip bu kütüphaneyi geliştirebilir. Ben yani oraya bir başlangıç mihenk noktası koydum ama tek başına yapılacak işler değil. Bütün bu kitaptaki bahsettiğimiz araçlar bir ekipler tarafı yani ekipler tarafından yapılan onlarca yüzlerce insan tarafından geliştirilen. Ben sadece bu başlangıç noktası koydum. Burada sadece kişilerden değil kurumlardan, üniversitelerden özel şirketlerden bu kütüphaneye katkı bekliyorum. Yani onlarla birlikte bu kütüphane bir noktaya gelecek. Benim bildiğim kadarıyla ilk Türkçe framework bu ve çocuklara yönelik kesin ilk Türkçe de diğer kısmını bilmiyorum ama buraya katkı bu gelişecektir. Bir kişinin yapacağı bir iş değil evet. Mi? Çok büyük bir iş.
Şimdi dünyadaki bu tip organizasyonlara baktığımızda Kotork olsun, diğer platformlar olsun hep koca koca firmalar, milyar dolarlık şirketler hatta 100 milyar dolarlık şirketler çok büyük miktarda para ayırmışlar, açık kaynak kod yapmışlar. Herkese ücretsiz olarak bu eğitimleri aynen. Vermeye ve kendi halkını eğitmeye çalışıyorlar. Aynen. Hatta kendi halkına değil tüm dünyaya hizmet aynen. Vermeye çalışıyorlar. Aynen. Bizim ülkemizde de bundan 4-5 sene öncesine baktığımızda biz hep ara eleman arardık, fabrika işçisi arardık falan. Fabrikada çalışacak, montaj yapacak adam bulamıyorum. Okulların buna çalışması, bana ara eleman yetiştirmesi lazım denirdi. Şimdi yeni yeni kafalarını dank etti ülkemizdeki şirketlerin. Koca koca şirketler ne demeye başladılar? Kodlamaya önem verelim, kod aynen. Yazalım. Şimdi aynen. Biraz da milli eğitimde de buna bir dönüş
tabii,
var.
Evet.
Yavaş yavaş okullarımız da
evet,
gidecek.
Evet, okullarda
ya şu anki adımlar yeterli olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?
Yani burada şimdi şöyle tabii bunun için yani kestirme bir cevap yok. Topyekün bir şey gerekiyor. Yani bir kitapla veya bir uygulamayla falan olacak işler değil bu. Ama güzel çalışmalar oluyor. Mesela ortaokullarda bildiğim kadarıyla ilkokullarda kodlama ders olarak konmaya başlıyor. Ama konması yetmiyor. Bunu dersi verecek öğretmenlerin
de o yetkinlikte olması lazım.
O evde destekleyecek anne babaların da eğitilmesi çok önemli. Yani bu tip kitaplarla keşke sayısı artsa bu tip kaynaklarla yani içerik üreterek ve bunları geliştirerek bunlara destek vermek gerekiyor. Ama ciddi çalışmalar var. Türkiye'de evet bunun farkına vardı özel şirketler falan bunun farkına vardı. Aslında çok da yetenekli gençlerimiz var. Gerçekten
var, evet.
Çok yetenekli gençlerimiz var. Aynen.
Ve inşallah onlar da bu şirketler sayesinde yavaş yavaş şu bilinçlenen şirketler sayesinde hak ettikleri yerlere
aynen. Yani şunu söylemek lazım. Onlara kılavuzluk etmek gerekiyor. Evet. Yoksa potansiyel var. Çok yetenekli. Gerçekten de şu anda biz yani genç nüfus ve şey olarak yani merak, yapısal olarak meraklıyız. Bu anlamda çok önemli yeteneklere sahibiz ama onlara gerekli yeterli araçları vermemiz lazım.
Abi çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok sağ ol.
Benim için
teşekkürler. Kırmadın, geldin, vakit ayırdın.
Rica ederim. Bence de çok keyifli oldu.
Ve bundan sonraki kitaplar için hemen sık sık bir araya gelmek isterim. İnşallah çocuktan vakit bulur yazarsın.
Memnuniyetle.
Biraz büyüdü aslında çocuk. Yazabilirsin artık bundan sonra.
Artık yazacağım. Var. Gelecek kitaplar var. Onu da merak ediyordur belki insanlar. Ama var. Sırada kitaplar var.
Evet, çünkü teknik kaynaklar, kitaplar çok önemliler. İnternet çok büyük bir kaynak. Öyle ama internette yeni başlayanların zorlandığı bir yer var. Nereden nereye başlayacaklarını, ne aratacaklarını bilmiyorlar. Kitaplar burada gerçekten çok büyük öneme sahipler. Çünkü aldığın zaman baştan sona sana bir paket sunuyor.
Ya bir de internette şöyle çok net bir şey var. Kaliteli ya da nitelikli bilgi ücretsiz değil.
Evet öyle, ne yazık
yani
ki.
Yani bedava değil.
Ya da yarım yamalak oluyor diğerleri.
Aynen, yarım yamalak yani böyle ya da yanlış. Yani.
Evet, biraz öyle bir durum var. Aynen. Bu arada Zafer abi bizi kırmadı, sağ olsun. Ben dedim ki ya birkaç kitap hediye edelim izleyenlerimize. Bize 5 tane kitap ayırdı arkadaşlar. Altta bir tane "Ben de istiyorum" isimli bir buton var. Sadece tıklamanız yeterli. Biz arada bir seçim yapacağız. Onu da böyle random org üstünden artık kaç kişi katıldıysa aradan sayılar seçeceğiz. Ve talihli arkadaşlarımıza bu kitabı yollayacağız. İnşallah çocuklarına, kardeşlerine ya da tanıdıkları insanlara yararı dokunur diyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.